Ayrım 37.
Selahattin Bey işte bu anlayışı aklınca siyaset yapmayı engel sanıyor ve konunun siyasetle çözüme bağlanabileceğini zannediyor. Bir de Selahattin Bey diyor ki, bugünkü askeri durumun gerektirdiği masrafları incelemek için başkomutanlığın varlığı bir engeldir. Efendiler, bu doğru değildir. Başkomutan meclisin mali kaynakları incelemesine ne zaman engel olmuştur? Gelir kaynaklarımızla ne yapabileceğimiz konusundaki endişe belki herkesten çok beni meşgul etmektedir. Yalnız ben ordumuzun varlık ve kuvvetini paramıza göre ayarlama görüşünü kabul edenlerden değilim. Paramız vardır, orduyu kurarız, paramız bitti, ordu dağılsın. Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, para vardır veya yoktur. İster olsun ister olmasın, ordu vardır ve olacaktır. Bu konuda bir hatıramı da aktarayım. Ben ilk defa bu işe başladığım zaman en akıllı ve düşünür geçinen bir takım kimseler bana sordular. Paramız var mıdır, silahımız var mıdır? Yoktur dedim. O zaman o halde ne yapacaksın dediler. Para olacak, ordu olacak ve bu millet istiklalini kurtaracaktır dedim. Görüyorsunuz ki hepsi oldu ve olacaktır. Bir takım efendiler de başkomutan milleti angarya yaptırıyor demişler. Halbuki kanunun memlekette angaryayı yasakladığını söylemişler. Bu doğrudur efendiler. Fakat ihtiyaç tehlike bize her şeyi meşhur göstermektedir. Ordunun ihtiyaçları millete angarya yaptırmayı gerektiriyorsa bunu yapıyoruz ve en doğru kanun budur. Milletin ve ordunun yenilmemesi için kanun buna engeldir diye gerekli gördüğüm tedbiri almaktan çekinmeyeceğim. Efendim, Kara Vasıf Bey'de demişler ki, her yerde başkomutan vardır fakat başkomutanlık için ayrıca bir kanun yoktur. Eldeki askeri kanunlar her komutanın olduğu gibi başkomutanın da görev ve yetkilerini belirtir ve sınırlandırır. Bunu da ilim tayin eder ve tespit eder. Bilinmektedir ki devletler birbirinden farklı hükümet şekilleriyle idare edilirler. Şekillerine göre başlarında krallar, imparatorlar, padişahlar bulunur. Bazılarının başlarında cumhurbaşkanları vardır. Böyle memleketlerde başkomutan devletin başında bulunan kimsedir. Bu kimse başkomutanlık görevini ya kendisi yapar yahut birini vekil tayin eder. Bizim bugünkü hükümet şeklimize göre başkomutanlık yetkisi meclisin manevi şahsiyetinde toplanmıştır. Bunun için meclis falan veya filan kimseyi başkomutan seçtiğini ifade edince bu ifadeye kanun derler. Kral, padişah ve imparatorun buyurduğuna irade dendiği gibi meclisten çıkan milli iradeye de kanun adı verilir. O halde kanun vardır. Bir meclisin olağanüstü bir zamanda kendisine olağanüstü görev verdiği başkomutan, Kara Vasıf Bey'in komutanların görev ve yetkilerini belirterek sınırlandırdığını işaret ettiği askeri ceza kanunuyla iç hizmet yönetmeliği çerçevesinde kalması gereken bir komutan değildir. Kara Vasıf Bey'in ilim tayin ve tespit eder dediği şey büsbütün başkadır. Askerlik ilim ve teknikleri, askerlik sıfatını ve başkomutan olacak kimsede bulunması gereken vasıfları sıralar, açıklar ve öğretir. Yoksa insanları başkomutanlığa getirme işi, komuta edilecek ordunun asıl sahibi veya meşru vekilleri tarafından yapılır. Başkomutanlık vasıflarını taşıyorum diyen bir kimsenin o mevkiye kendiliğinden gelebilmesinin anlamı ise büsbütün başkadır. Kara Vasıf Bey bir de demiş ki, başkomutan cephenin gerisindeki işlerle uğraşmasın, bu düşünce yanlıştır. Cephenin insan sayısıyla yiyeceği, giyeceği, silah ve cephanesi ve daha başka eksiklikleriyle ilgili bulunan başkomutan, elbette bütün bunların geride bulunan kaynaklarıyla da ilgilidir. Kara Vasıf Bey bu ileri sürdüğü düşünceyi hangi kitapta, hangi alanda, hangi yerde görmüş? Gerçi hem cepheyle hem de gerideki birçok işlerle uğraşmak güçtür. Bir adam hem cepheye komuta edecek, savaş idare edecek, hem de bu işlerle birlikte cephe gerisinde birçok şeylerin yapılmasını sağlayacak. Bunu bir adam nasıl yapabilir? Şüphesiz yapar. Fakat yapar dediğim zaman başkomutan şu an cepheye komuta eder, sonra kalkar oradan filan yere gider, yiyecek işini yoluna koyar, filan yere de gider, ordunun ikmal işini yapar demek değildir. Üzerine büyük işler almamış olan insanların bu konudaki kararsızlıklarını çok görmemelidir. Bakınız size bir örnek vereyim. Ben çok acemi komutanlar gördüm. Söz gelişi bir alay komutanı, yeni tümen komutanı olmuş veya bir tümen komutanı, yeni kolordu komutanı olmuş. Biraz da tecrübesiz. Daha tecrübe edinmeye zaman bulamadan güç durumlar karşısında kalmış. Görevi boyunca bir tümene alışmışken düşman karşısında iki veya üç tümene birden komuta etmek zorunda kalınca kararsızlığa düşmesi ve güçlükleri uğraması olağandır. Bir tek tümene komuta ettiği zaman tümenin bütün birliklerini elden geldiği kadar aynı anda görüp idare edebilen acemi komutan, gözden uzak mevzilerde yer alan iki üç tümene idare etmek zorunda kalınca kendi kendine ben hangi tümenin yanında bulunayım, onun mu bunun mu, orada mı burada mı diye sorar. Hayır, ne orada bulunacaksın ne de burada. Öyle bir yerde bulunacaksın ki hepsini idare edeceksin. O zaman ben hiçbirini gerektiği gibi göremem der. Tabii göremezsin, elbette gözlerinle göremezsin. Akıl ve ferasetinle görmek gerekir. Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafile alkışlayanlar. Vasıf Bey bir konuşmasında demiş ki, biz Sakarya Muharebesi'nden sonra kıpırdayamadık, kıpırdayamıyoruz. Bu söz bazılarının bravo sesleriyle ve alkışlarıyla karşılanmış. Efendiler, buna pek üzüldüm ve kahroldum. Çok utanç duydum. Ordunun kıpırdamasını ve kıpırdamayacağını iddia eden bir gafilin sözlerini alkışlamak cidden çok gariptir. Rica ederim bunu burada gömelim, kimse işitmesin. İşte efendiler, başkomutanlığın gereksizliğini ispatlamak için söylenen sözlerin belli başlıları bunlardan ibaretti. Benim de bu sözlere verebileceğim karşılıklar dinlendi. Bundan sonra düşünüp karar vermek meclise düşer. Yalnız bir gerçeği gözler önüne sermek zorundayım. Yüce Meclis'in başkomutanlığın gereğine inandığına şüphe olmamakla birlikte muhalefetin hiçbir temele dayanmayan tutumu meclis kararının istenilmeyen bir şekilde çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu ne oldu efendiler biliyor musunuz? Başkomutanlık iki gündür belirsiz bir durumda ve boşluktadır. Şu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben orduya komuta etmekte devam ediyorsam kanunsuz olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oy sonuçlarına göre hemen komutadan el çekmek isterdim. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükümete bildirdim. Fakat önlenmesi imkansız bir felakete meydan vermeme mecburiyetiyle karşı karşıya geldim. Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım. Saygıdeğer efendiler, bu gizli oturumda muhaliflerin hükümeti ve orduyu yıkmak için öteden beri kurcaladıkları daha bir takım noktalar üzerinde hemen hemen düelloyu andıran tartışmalar oldu. Sonunda kendi belirlenmiş olan meclis onu şöyle belirtti. 11 red, 15 çekimsere karşı 177 oyla başkomutanlık kanununun süresi uzatıldı. Ordunun maddi ve manevi gücü milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti. Efendiler, 3 ay sonra yani 20 Temmuz 1922 tarihinde başkomutanlık kanunu süresi bittiği için yeniden görüşme konusu oldu. Bu defa mecliste yaptığım genel konuşmanın bir kısmını olduğu gibi bilginize sunmama müsaadenizi rica ederim. Demiştim ki, artık ordumuzun maddi ve manevi gücü olağanüstü hiçbir tedbire ihtiyaç duyurmaksızın milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye ulaşmıştır. Bu bakımdan olağanüstü yetkilerin devam ettirilmesine gerek ve ihtiyaç kalmadığı görüşündeyim. Bugün ortadan kalktığını görmekle sevindiğimiz bu ihtiyacın bundan sonra da doğduğunu görmemekle mutlu olacağız. Başkomutanlık görevinin süresi olsa olsa misak-ı millimizin özüne uygun kesin bir sonuca ulaşacağımız güne kadar uzar. Mutlu sonuca güvenle ulaşacağımıza şüphe yoktur. O gün değerli İzmir'imiz, güzel Bursa'mız, İstanbul'umuz, Trakya'mız ana vatana katılmış olacaktır. O mutlu gün gelince bütün milletle birlikte en büyük mutluluklara erişmekle şeref duyacağız. Benim bundan başka ikinci bir mutluluğum daha olacaktır ki o da kutsal davamıza başladığımız gün bulunduğumuz imkanıdır. Dünyada milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır? Gerçekleri bilen, kalbinde ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun maddi makamların hiçbir değeri yoktur. Efendiler, bu görüşmelerin sonunda başkomutanlığa süresiz olarak bana verilmesi kararına varıldı. Muhalif grubun meclisteki faaliyeti. Saygıdeğer efendiler, muhalif grubun meclisteki faaliyeti bizi kendisiyle biraz daha uğraştıracaktır. İkinci grup adını alan muhalifler olumsuz yoldaki direnmelerini uzun süre denediler. Bakanlar Kurulu'nun seçim şeklini düzenleyen 8 Temmuz 1922 tarihli kanunla bakanların ve bakanlar kurulu başkanının doğrudan doğruya meclisçe ve gizli oyla seçilmeleri sağlandı. Böylece bakanlar kurulu başkanlığından uzaklaştırılmış olduğum gibi bakanların da benim göstereceğim adaylar arasından seçilmesiyle ilgili hüküm kaldırılmış oldu. Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu. Muhalif grup bundan sonra saldırıya geçti. Rauf Bey'i Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na getirmeye çalıştı. Bunda başarı da sağladı. Muhaliflere bazı ayetlerini anlıyordum. Bununla birlikte Rauf Bey'i yanıma davet ettim. Meclisteki çoğunluğu kendisine Bakanlar Kurulu Başkanı olarak seçim eğiliminde olduğunu, bunun bence de uygun görüldüğünü söyledim. Rauf Bey kararsız bir tavır takındı. Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın bir görevi yoktur dedi. Rauf Bey demek istiyordu ki Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Bakanlar Kurulu'nun da tabii başkanıdır. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar onun tarafından onaylanmadıkça yürürlüğe girmez. Buna göre Bakanlar Kurulu Başkanı'nın bir yetkisi ve serbestliği yoktur. Gerçekten de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince durum böyleydi. Bununla birlikte sonunda Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nı kabul etti. Rauf Bey 12 Temmuz 1922 tarihinden 4 Ağustos 1923 tarihine kadar bu görevde kaldı. Efendiler, bir nokta dikkatinizi çekmiştir. Kara Vasıf Bey ile Rauf Bey, muhalefetin duruşunda, desteklenmesinde ve yönetiminde daha ilk günden birlik olmuşlar ve liderliğini yapmışlardı. Fakat Rauf Bey açıktan açığa ikinci gruba geçmeyerek bizim içimizde kalma durumunu tercih ediyor. Bu durum 3 yıl sürdü. Rauf Bey en sonunda kendi ifadesiyle bizimle birlikteymiş gibi görünmeye artık imkan kalmadığı zaman ayrılığını ilan etmek zorunda kaldı. Efendiler, muhalefetin meclisinde saldırıya başlattıkları hava devam ediyordu. Sürekli ve ateşli bir şekilde ordunun taarruz kabiliyeti olmadığından ve artık konuyu siyasi tedbirlerle bir çözüme bağlayarak sonuçlandırmanın kaçınılmaz olduğundan etkili bir şekilde söz ediyorlardı. Taarruz kararı. Gerçekte ordumuz ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak üzere bulunuyordu. Ben daha Haziran ortalarında taarruza karar vermiştim. Bu kararımı yalnız cephe komutanıyla Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı biliyorlardı. Bildirdiğim tarihlerde bir gizli vesile ederek İzmit Adapazarı yönüne hareket ettiğim zaman Ankara'da Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile görüştükten sonra o zaman Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa Hazretleri'ni Sarıköy istasyonuna kadar birlikte götürerek ortaya davet ettiğim cephe komutanı İsmet Paşa Hazretleri ile birlikte taarruz için gerekli hazırlıkların süratle tamamlanması ile ilgili kararlar aldık. Efendiler, artık büyük taarruzdan söz açma sırası geldi. Bilirsiniz ki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra düşman ordusu büyük ve kuvvetli bir grupla Afyon Karahisar Dumlupınar arasında bulunuyordu. Bir başka kuvvetli grubuyla da Eskişehir bölgesindeydi. Bu iki grup arasında yedek kuvvetleri vardı. Sağ kanadını Meyveres Pazarları'nda bulunduğu kuvvetlerle, sol kanadını da İznik Gölü'nün kuzey ve güneyindeki kuvvetleriyle koruyordu. Denilebilir ki düşman cephesi Marmara'dan Meyveres'e kadar uzanıyordu. Düşman ordusunun teşkilatı, 3 kol ordu ve bazı müstakil birliklerden mevcudu da 3 tümeni bulmaktaydı. Biz Batı cephesindeki kuvvetlerimizi iki ordu halinde teşkilatlandırmış ve düzenlemiştik. Bundan başka doğrudan doğruya cepheye bağlı teşkilatımız da vardı. Bizim bütün birliklerimiz 18 tümendi. Bundan başka 3 tümenli bir süvari kol ordumuz ve daha zayıf mevcut 2 süvari tümenimiz vardı. Teşkilatı birbirinden farklı olan iki düşman ordusu birbiriyle karşılaştırılırsa her iki tarafın insan ve tüfek kuvvetleri aşağı yukarı birbirine denk bulunuyordu. Yalnız Yunan ordusu dünyanın hür ve kendisini destekleyen sanayine dayandığı için makineli tüfek, top, uçak, taşıt, cephane ve teknik malzeme bakımından daha üstün durumdaydı. Diğer taraftan bizim ordumuz süvari sayısı yönünden daha üstün bulunuyordu. 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum. Burada sırası gelmişken bir noktayı belirtmeliyim. Ordularımızdan birinin 2. ordunun komutanı bugün askeri şura üyelerinden olan Şevki Paşa Hazretleri'ydi. 1. ordumuzun komutasını Malta'dan gelmiş olan İhsan Paşa'ya vermiştik. İhsan Paşa'nın kendisini divan-ı harbe kadar götüren yersiz ve davranışlarından dolayı ordu komutanlığından uzaklaştırılması gerekti. Gerçekten Ali İhsan Paşa ordunun disiplinini ve genel yönetimini bir çıkmaza sokacak şekilde hareket etti. Örnek olarak ordusundaki as komutanlar da üst komutanlara karşı itaatsizlik edecek durumlar yarattı. Söz gelişi, ambarlarının mevcudunu günlerce haber vermeyerek ve haber verdirmeyerek genel yiyecek sıkıntısının çekildiği bir sırada ansızın ambarlarının boşaldığını ve açlık tehlikesi bulunduğunu bildirdi. As komutanları üstlerine karşı itaatsizliği ve görevlerini yapmamaya kışkırtma ve bu davranışları destekleme gibi tutumları yanında ordunun emirlere uyma ve görev duygusuyla oynayacak kadar entrikacı bir yaratılışta olduğu kanaatini de uyandırdı. Ali İhsan Paşa'nın bilinen kendisine has özelliklerinden başlıcaları şunlardı. En küçük birliklere kadar bütün ordusuna önemli önemsiz her işin ve her kararın ancak kendisi tarafından verileceğini telkin ederek bütün ordusunda yalnız kendisine kudret sahibi olduğunu zannettirmek. Büyüklerinden daha üstün olduğunu herkese ispatlamak düşüncesine kapılmak. Gerek resmi iş gerek özel davranış bakımından büyüklerinin itibarlarını düşünmeye çalışmak. Savaş açısından tedbirde yerindelik ve sinirde sağlamlık yönleriyle kendisini deneme fırsatı bulunmamış olmakla birlikte bu hususta anlaşılan karakteri şuydu. Herhangi bir başarısızlığı mutlaka aslına veya üstüne yükleme yolunu her zaman düşünmesi. İhsan Paşa yumuşak ve nazik davranışlarından çok sert ve resmi davranışı iş yaptırmayı gerekli bulur. Ali İhsan Paşa'nın huyu ve ahlakı konusunda kendisine kurmay başkanı iken çekilmek zorunda kalan Yarbay Halit Bey'in sonradan Kastamonu milletvekili olmuştur. Batı cephesi komutanlığına verdiği 20 Ocak 1922 tarihli resmi bir raporunun bazı bölümlerini olduğu gibi bilginize sunacağım. Halit Bey 1. Dünya Savaşı'nda Irak'ta da Ali İhsan Paşa ile birlikte bulunmuştu. Sözünü ettiğim raporda şu cümleler vardır. Komutanım, Ali İhsan Paşa'nın geldiği günden beri ast komutanların haysiyetini ve görev yapma isteğini kıracak davranışlar içinde bulunması ve yapılan yazışmalardan anlaşılmış olacağı üzere cephe komutanlığına karşı astları hissettirecek derecede yakışıksız bir haberleşme kapısı açması, benlik korkusu hissedilen düşünce yarışına girişmesi, dünyanın değer verdiği ve saygı duyduğu cephe karargahının nüfuzunu azaltmak istediğini anlatır bir davranış tarzını benimsemiş olması beni ciddi olarak düşündürdü ve üzdü. Davranışlarını elinden geldiği kadar değiştirmeye çalıştım. Fakat yine büyük bir fark göremedim. Ahlakında yer etmiş bencillik hastalığı, ün yapma hırsı, aşırı kıskançlık ve sonsuz bir bencilliğin etkisiyle baş olmak isteği, davranışlarından ve as komutanlar yanında söylediği birbirini düşürücü sözlerden anlaşılıyordu. 11. Tümen Komutanı istifamı işittikten sonra bana gizli bir konuşmada Ali İhsan Paşa'nın Malta'dayken kurtulması için Ferit Paşa'ya mektuplar yazdığını ve İngiliz mandasını kabul etmek için kendi karşısında saatlerce açıktan açığa konuşmalar ve tartışmalar yaptığını söyledi. Ali İhsan Paşa'nın davranışlarına bakarak bu sözleri dikkat çekici buldum. Astlardan gelen bazı evrakı cepheye, cepheden geleni astlara olduğu gibi göndererek karşılıklı güven duygularını sarsma şeklindeki davranışları da ayrıca dikkatimi çekmektedir. Söz gelişi, Şeyh Helvan Dağı'nın düşman eline geçişiyle ilgili yazışmaların olduğu gibi 2. Kol Ordu'ya, 5. Kol Ordu'dan yazılan bazı raporlarında aynen cepheye yazılması gibi. Buna rağmen söz konusu olayın sorumluluğunu 5. Kol Ordu komutanına yüklemesi ve kendisinden cepheye şikayette bulunması amirlik niteliğiyle bağdaştırılamaz. Tevhid-i Efkar gazetesinde yayınlattığı hatıraları arasında ateşkes antlaşması tarihinden bir gün önce Musul güneyinde Şarkat'ta esir olan Dicle grubunun esirlik sebebini yalnız o zaman grup komutanı olan, şimdi Doğu cephesinde tümen komutanıymış, Yarbay İsmail Hakkı Bey'in üzerine atması da bu karakterinin delilidir. Dicle grubu 7, 9, 43, 18 ve 22. alaylarla Avcı alayından oluşmuştur. Bunlardan başka ayrıca 5. Tümen'den 13 ve 14. alaylarda parça parça esir verildi. Ateşkes antlaşmasından bir gün önce 13 bin kişinin esir verilmesi, 50 kadar topun kaybı gerçekte kendisinin şartları ve duruma uygun olmayarak verdiği bir emir yüzündendir. İşte bu durum Musul ilinin kaybedilmesine yol açtı. Halbuki ateşkes antlaşması yapılacağı belliydi. Gruba keyari mevzine çekilmek için direktif verilseydi. İngilizler gruba tesir etmek şöyle dursun yenemezlerdi bile. Bu gruba 5. Tümen de katılabilirdi. Ateşkes antlaşması yapıldığı zaman esir olan 8 piyade alayı elde bulunur ve Musul'da bizde kalırdı. Fakat sefil bir düşünce mantığa galebe çalmıştır. Hatıralarında Dicle boyundaki bütün başarı ve Tavzın'ın esir alınması şerefi kendisine mal edilmiştir. Her başarıyı kendisine aitmiş gibi gösteren yayınlar yaptırmaktan maksadı kamuoyu aldatarak şöhret ve mevki kazanmaktır. Ünlü adamların hatıralarını yayınlamak millette övünme duygularını canlı tutar ve gereklidir de. Ancak tarihin sorumlu tutacağı kimselerin hareketlerini övünülecek şeyler arasında saymak tarihi lekeler ve gelecek nesilleri yanlış düşüncelere sürükler. General Marshall'ın yarın öğleye kadar Musul'u terk ediniz, aksi halde savaş esirisiniz emrini aldığı zaman o büyüklük taslayan Paşa Hazretleri Sincar Çölü'nü geçerek müsaibine gitmek için General Marshall'dan resmi bir yazıyla kendisini koruyacak 2 zırhlı otomobil istedi ve bunların koruyuculuğunda Aşir Bey'le, şimdiki Milli Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Aşir Paşa'dır, beni Musul'da bırakarak müsaibine gitti. Aşiretler arasında hükümetin manevi otoritesini de kırdı. Bu durumu görenlerin vicdanı sızladı. Zahur yoluyla koruyucusuz gidebilirdi veya süvari alarak çölden geçebilirdi. Halep'te İngiliz generalinden şahsı için özel tren istedi ve yolda hakarete uğramaması için muhafız bulundurulmasını istemeyi de unutmadı. Gerektiğinde hayatının ve rahatının korunması için milli şerefi unutan Paşa Hazretlerinin ahlakını örnek olmak üzere yukarıdaki olayları dile getirdim. Eski komutanıma hoş görünmedim. Çünkü hırsına hizmet etmedim ve dalkavukluğunu yapmadım. Millete milli orduyu kuran ve zaferler kazanan büyük komutanlar gibi asil ruhlu, iyi niyetli kılavuzlar komutanlar gerekir. Orduda birlik ve uyumun bozulmasına, görev aşkının zayıflamasına çalışanlar dahi de olsalar zararlı birer şahsiyettirler. Ben çekilen emekleri bildiğim, girişilen kutsal mücadelede başarıya ulaşmayı istediğim için kötü niyetli olmadığıma ve çıkar gözetmediğime namusum ve mukaddesatım üzerine yemin ederek bunları anlatmaya cüret ettim. İran'da Kafkasya'da uzun süre yaverliğini yapan şimdi 1. Ordu Harekat Şubesi Müdürü Binbaşı Cemil Bey son günlerde bana iyi ki Ali İhsan Paşa milli mücadelenin başlangıcında Anadolu'da bulunmadı. Malta'da bulunduğu iyi oldu. Aksi halde şüphe yok ki aykırı bir yol tutardı dedi. Paşa'nın nasıl bir insan olduğunu çok iyi bilen Cemil Bey pek doğru söylemiştir. Ulu Tanrı'dan kış uykusuna yatmış yılana güneş göstermesin dileğinde bulunurum. Efendiler, Ali İhsan Paşa meclisteki muhalif grup ileri gelenleriyle temas ve haberleşmelerde bulunuyordu. Kendisinin komutanlığına son verilerek hakkında kanuni işleme devam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilmesini onayladığım 18 Haziran 1922 gününün ertesinde yani 19 Haziran tarihinde o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı bulunan Rauf Bey'den makine başında İhsan Paşa ilgisini gösterir bir şifreli telgraf almıştım. Yeri gelince bu telgrafı da bilginize sunmuştum. O günlerde Adapazarı İzmit taraflarında gezide bulunuyordum. Rauf Bey telgrafında diyordu ki, 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın görevden alınarak divan-ı harbe verilmek üzere Konya'ya gönderildiğine dair meclis çevrelerinde dedikodulara yol açan bir söylenti vardır. Efendiler, bir komutanın görevden alınması, göreve tayini veya askeri mahkemeye verilmesi işleminin üzerinden bir gün bile geçmeden meclisçe dedikodu olabilecek bir söylenti haline gelmesi ve meclis ikinci başkanının bu olayla benden açıklama isteyecek kadar yakından ilgilenmesi dikkat çekici değil midir? Rauf Bey'e tarafından gereken cevap verildi. Birinci ordu komutanlığı bir süre vekaletle idare edildi. Fakat birinin asil olarak tayini gerekiyordu. Moskova sefirliğinden dönmüş olan Fuat Paşa'nın 1. Ordu Komutanlığı'nı kabul edip etmeyeceği konusunda düşüncesini almak istedim. Anladım ki cephe komutanlığı yapmış olduğundan cephe komutanının emrine girmek istemiyor. Milliye Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa vasıtasıyla 1. Ordu Komutanlığı'nı Refet Paşa'ya teklif ettirdim. Kabul etmemiş. Nihayet o tarihlerde kayıtsız şartsız cephe emrine girerek görev yapacağını söyleyen ve açıkta bulunan Nurettin Paşa'yı 1. Ordu Komutanlığı'na getirdik. Taarruz planımızın ana çizgileri. Efendiler, düşman ordusunun cephe ve teşkilat durumuyla ona karşı batı cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu halinde kurulup düzenlenmiş olduğunu söylemiştim. Öteden beri tasarlamış olduğumuz taarruz planımızın ana çizgilerini de arz edeyim. Düşündüğümüz ordularımızın ana kuvvetlerini düşman cephesinin bir kanadında ve mümkün olduğu kadar dış kanadında toplayarak bir imha meydan muharebesi vermekti. Bunun için elverişli bulduğumuz durum ana kuvvetlerimizi düşmanın Afyon Karahisar yakınlarında bulunan sağ kanat grubu, güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar hizasına kadar olan alanlarda toplamaktı. Düşmanın en hassas ve önemli noktası orasıydı. Çabuk ve kesin sonuç almak düşmanı bu kanadından vurmakla mümkündü. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu bakımdan gerektiği gibi bizzat incelemeler yapmışlardı. Hareket ve taarruz planımız çok önceden tespit edilmişti. Konya'ya gelmiş olan General Townsend'ın isteği üzerine kendisiyle görüşmek için Ankara'dan hareket ederek 23 Temmuz 1922 akşamı Batı Cephesi Karargahı'nın bulunduğu Akşehir'e gittim. Savaş planı üzerinde görüşürken Genelkurmay Başkanı'nın da katılmasını uygun bulduk. Ben 24 Temmuz'da Konya'ya gittim. 27'sinde tekrar Akşehir'e gelmişti. 27-28 Temmuz gecesi birlikte yaptığımız görüşme sonunda tespit edilmiş olan plan gereğince taarruz etmek üzere 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların tamamlanmasını çalışmayı kararlaştırdık. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını seyretmek bahanesiyle ordu komutanları ve bazı kol ordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28-29 Temmuz gecesi genel olarak komutanların taarruz ilgili görüşlerini aldım. 30 Temmuz 1922 günü Genelkurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı ile yeniden görüşerek taarruzun şeklini ve ayrıntılarını tespit ettik. Ankara'dan çağırdığımız Milliye Savunma Bakanı Kazım Paşa da 1 Ağustos 1922 öğleden sonra Akşehir'e geldi. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Milliye Savunma Bakanlığı'na düşen işler tespit edildi. Taarruza hazırlık emri. Ordunun hazırlıklarının tamamlanmasını ve taarruzun bir an önce yapılmasını emrettikten sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Batı Cephesi Komutanı 6 Ağustos 1922'de ordularına gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi. Genelkurmay Başkanı ve Milliye Savunma Bakanı Paşalar da Ankara'ya döndüler. Efendiler, taarruz için yeniden cepheye gitmeden önce Ankara'da yapılması gereken bazı işler vardı. Daha taarruz emri verdiğini Bakanlar Kurulu'na da açıkça bildirmemiştim. Artık onlara resmi olarak haber verme zamanı gelmişti. Yaptığımız bir toplantıda iç ve dış durumlarla ordunun durumunu görüşüp tartıştıktan sonra taarruz konusunda Bakanlar Kurulu ile görüş birliğine vardık. Önemli bir konu daha vardı. Muhalifler ordunun çürüdüğünden, kıpırdayacak durumda olmadığından, böyle karanlık ve belirsizlik içinde beklemenin sonucunun felaketten ibaret olacağı yolundaki propagandalarını alabildiğine hız vermişlerdi. Gerçi mecliste bu düşünce akımının bıraktığı yankılar zaten düşmanlardan fazlasıyla gizlemek istediğim taarruz bakımından yararlıydı. Fakat bu olumsuz propaganda en yakın ve en inanmış kimseler üzerinde bile kötü etkisini göstermeye başlamış, onlarda da kararsızlıklar uyandırmıştı. Onları da yakında yapacağım taarruz konusunda ve 6-7 gün içinde düşmanın ana kuvvetlerini yeneceğime olan güvenim hususunda aydınlatmayı ve yatıştırmayı gerekli buldum. Bunu da yaptıktan sonra Ankara'dan ayrıldım. Genelkurmay Başkanı benden önce 13 Ağustos 1922'de cepheye gitmişti. Ben birkaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi belirli birkaç kişi dışında bütün Ankara'dan gizledim. Benim Ankara'dan ayrılacağımı bilenler buradaymışım gibi davranacaklardı. Hatta gazetelerle benim Çankaya'da çay ziyafeti verdiğimi ilan edeceklerdi. Bunu şüphesiz o vakitler işitmişsinizdir. Trenle hareket etmedim. Bir gece otomobille Tuz Çölü üzerinden Konya'ya gittim. Konya'ya hareketimi telgrafla orada kimseye bildirmediğim gibi Konya'ya varır varmaz telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak Konya'da bulunduğumun hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat 16'da Batı Cephesi Karargahı'na yani Akşehir'de bulunuyordum. Kısa bir görüşmeden sonra 26 Ağustos 1922 sabahı düşmana taarruz için cephe komutanına emir verdim. 26 Ağustos 1922 taarruz emri. 20-21 Ağustos 1922 gecesi 1. ve 2. Ordu komutanlarını da cephe karargahına çağırdı. Genelkurmay Başkanı ile cephe komutanını da yanında bulundurarak taarruzun nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu şeklinde açıkladıktan sonra cephe komutanına o gün vermiş olduğum emri tekrarladım. Komutanlar harekete geçtiler. Taarruzumuz strateji ve aynı zamanda bir taktik baskın halinde yürütülecekti.